Ayrım 8, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 102. Proje okullar ya da biz neden reform yapmayı beceremiyoruz? G20 üyesi olan ülkemiz evlatlarını dünyanın en becerikli ilk 40 ülkesi arasına sokamıyor. O nedenle bizim eğitimde reform ve inovasyonu konuşmaya ihtiyacımız var. Hem de acil olarak. Bu bağlamda proje okullar etrafında dönen tartışma önemli. İyi bir reform aracının nasıl kötü sonuçlar doğurabileceğine güzel bir örnek, maalesef. Model okullara ihtiyacımız var. Proje okullar tartışmasını başlatan yönetmelik 1 Eylül 2016'da resmi gazetede yayımlanmış. Bu yönetmelikle sayıları 155'i bulan okul proje okul olarak belirleniyor. Yönetmeliği okuyunca aslında seçilen yolun doğru bir yol olduğunu görüyoruz. Çünkü proje okullar kurmak yoluyla reform yapılması, inovasyona dayalı, yeni ve başarılı modeller geliştirme girişimi çok doğru bir adım. Bu yönetmelikte bir reform için olmazsa olmaz olan model okul uygulamalarından izler var. İzler diyorum, çünkü sadece o var, ötesi yok. Derdimi tane tane anlatayım. İyi bir reform tüm bileşenlerin katılımıyla ortaya konur. Proje okul uygulaması Türkiye'de yapılan diğer kamusal reformlar gibi ciddi bir kamusal tartışma olmadan gündeme gelip uygulanmış. O nedenle projeye dahil edilen 155 okulun öğrencisi, velisi ve öğretmenleri reforma tepkili. Belli ki onların görüşü alınmamış, sürece onlar dahil edilmemiş. Öyle olunca da ortaya çıkan reform birçok sorun içeriyor. Nitekim bu okulların mezunları, bu okulları destekleyen vakıflar gibi okulla uzaktan yakından ilgisi olan herkes reforma bir şekilde itiraz ediyor. Okul dediğiniz kurum sonuçta sosyal, yaşayan bir varlık, bir iklimdir. Öğretmen, öğrenci ve mezunlar o iklimin olmazsa olmaz unsurudur. Onlara danışmadan, onları sürece dahil etmeden yola çıkan her reform daha doğuştan arızalıdır. Öyle olduğu için de hedefine ulaşamaz. O nedenle başarılı bir reformun ilk adımı tüm bileşenlerle açık bir diyalog ortamında sorunları ve çözümleri masaya yatırmaktır. Ortak aklı işletmenin bu ilk ayağı belli ki her zaman olduğu gibi bu reformda da atlanmış. Çünkü bizde bir kural vardır. Ankara'da oturan bir kişi milyonlarca insanın hayatına onlara danışmadan yön verebilir. Öğretmenler kim? Öğrenciler ne bilecek? Veliler, hele mezunlar zaten hiç akla gelmez. Reform yapılacaksa önce bu zihniyette bir reforma ihtiyacımız var. Çalışıyorsa bozma. Reformun ikinci kuralı çalışıyorsa bozma kuralıdır. Yani zaten iyi işleyen bir şeye müdahale etmeden iki defa düşüneceksiniz. Şimdi proje okulu diye seçilen okullara bakınca bu okulların zaten uluslararası tüm ölçümlerde topluca sınıfta kalan eğitim sistemimizin en iyi örnekleri olduğunu görüyoruz. Elbette her iyi olan şey daha iyi yapılabilir. Ama ülkede bu kadar dökülen okul varken neden reforma en iyi olan okullardan başlanır? Elinizde çok iyi işleyeceğine inandığınız sihirli bir formül varsa bunu sıfırdan yeni bir okulda ya da başarısızlığı tescillenmiş başka bir okulda hayata geçirmek varken neden köklü ve başarılı bir okulu pilot uygulama alanı olarak tercih edersiniz? Geleneği olan pozitif iklim yaratabilmiş okulları el üstünde tutup diğer okullara model olarak göstermek varken o okulların dokusuyla oynamak en hafif deyimiyle gereksiz risk almaktır. Çünkü proje okullar uygulamasıyla ortaya konan reformun nasıl bir sonuç vereceğini henüz bilmiyoruz. Elimizdeki iyi okulları da bu reform süreciyle sıradanlaştırma riski var ve bu risk çok ciddi boyutta. Objektif bir hedef olmadan reform olmaz. Proje okullar uygulaması çerçevesinde 155 okulda çalışan öğretmenlerin önemli bir kısmının tayini çıkartılmış. Çoğu köklü Anadolu ve Fen Lisesi olan ama aralarında Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Liseleri ile ülkenin en köklü liselerinin bulunduğu bir liste bu. Şimdi reform adı altında bu okulların öğretmen kadrosu tamamen değişiyor. Buralarda 8 yıldan daha fazla süre ders veren öğretmenler başka okullara gönderiliyor. Yerlerine pek çok yeni öğretmen atanıyor. Bu değişimin okulların öğrenme ortamına etkisi düşünüldü mü acaba? Okulda öğrenme bir çıktı ise onun girdisi olan okul iklimi dediğimiz elle tutulup gözle görülmeyen ama hissedilebilir bir şeyden söz ediyorum. Bu iklim öyle 1-2 yılda 1-2 atamayla ortaya çıkmaz. Geliştirilmesi 10 yılları bulan öğretmenlerin, öğrencilerin, mezunların yıllarca ortaya koyduğu geleneklerle ortaya çıkan bir şeyden söz ediyoruz. Şimdi tüm objektif değerlendirmelerde başarılı olduğu teslim edilen bu okulların iklimine bir darbe vuruluyor. Yazık oluyor. Üniversite tercihi yapacak adaylara 4 önerim var. Eski bir danışman psikolog olarak her sene bana eş dost çocuklarından sorular gelir. Üniversite tercihinde nelere dikkat etmeli? Ben de her yıl tercih zamanı bir mektup kalemi alırım üniversite tercihi yapacak adaylar için. İlk olarak yapacağınız üniversite tercihi mesleki olarak nihai bir tercih değil. Rahat olun. Hata yapılacak bir durum yok. Daha evvelki kuşaklarda girdiğiniz üniversite hayatınızın sonuna kadar yapılacak işi belirliyordu belki de. Ama artık böyle bir kariyer planlaması yok. Meslekler hızla değişiyor. O nedenle sizin kuşak en az 3 meslek değiştirecek. Sizin de kendinize dair fikirleriniz, beklenti ve hayalleriniz değişecek. Bakın ben eğitimci olarak başladım, bankacılık yaptım, ardından akademiye döndüm. O nedenle vereceğiniz kararın nihai bir karar olmadığını bilerek rahat olun. Kariyerinize dair daha pek çok tercih yapma fırsatınız olacak. Üniversite tercihi o kararlardan ilki ve muhtemelen en önemlisi değil. Taban puanları ve sıralamalara değil, kendi hayallerinize kulak verin. Sıralamalar genellikle başkalarının tercihlerinin ortalamasına göre ortaya çıkıyor. Çok talep gören okul ve bölümler doğal olarak listelerde yukarı çıkıyor. Bu önemli ama tek kriter olmamalı. Size tavsiyem kendi sesinize kulak verin. Hayalleriniz nedir, tutkunuz nedir? Çünkü bu devirde sıradan bir tıp doktoru olacağınıza, mesleğine tutkuyla bağlı bir hemşire olmak belki de sizi daha çok mutlu edebilir ve size daha iyi bir maddi gelecek sunabilir. Şu basit soruyu kendinize sormanızı isterim. Yaparken zamanı ve mekanı unuttuğunuz uğraş nedir? Bir alanda başarılı olmanın sırrı bu soruda yatıyor. Tutkunuz neyse onun peşinden gidin, hayallerinizi hiçe saymayın. Unutmayın, bu tercihi siz kendiniz için yapıyorsunuz, başkaları için değil. Bölüm değil, üniversite seçin. Bölüm elbette önemli ama bölümden daha önemli olan şey hangi ortamda eğitiminize devam edeceğiniz. Yukarıda ifade ettiğim gibi mesleğe bağlı tercihler giderek daha kısa ömürlü artık. Şu an size tercih olarak sunulan pek çok meslek siz iş hayatına başladığınızda olmayacak ve şu an size tercih olarak sunulmayan pek çok meslek iş piyasasında sizi bekliyor olacak. Dilerseniz insan kaynakları sayfalarını dolaşın. Oradaki iş ilanlarının pek çoğu herhangi bir bölüme ait olmayan ilanlar. O nedenle başta tıp, hukuk, psikoloji gibi profesyonel meslek alanları dışında spesifik meslek odaklı bölüm tercihleri yerine akademik ortamına güvendiğiniz ve size iyi bir sosyal network sunan bir üniversite tercih edin. Sıradan bir üniversitenin iyi bir bölümündense iyi bir üniversitenin sıradan bir bölümünü tercih edin. Global düşünün. Türkiye gibi jeopolitik konumu gereği dünya ile entegre bir ülkede sizin için en büyük fırsat global bir üniversite eğitimi almak olacak. Bunun artık pek çok yolu var. Erasmus programları var, yurt dışında yaz okulları var. Üniversitelerin yurt dışı kampusları ve öğrenci değişim programları var. Tercih yaptığınız üniversitenin bu seçenekleri size sunup sunmadığına bakmanızda yarar var. 4 yılı bir kampusta geçirmek bizim zamanımızda kaçınılmazdı. Sizin önünüzde başka fırsatlar olacak, kullanın. İşte böyle ödev verilir. Pek çok uluslararası karşılaştırmalı veriye göre dünyada çocuklarına en fazla ödev veren ülkelerden biriyiz. Daha vahimi, dünyada her yerde ödev arttıkça başarı da artıyor. Kimi zaman az da olsa. Ama bizde durum tam tersi. Türkiye'de çocuklara verilen ödev arttıkça başarı azalıyor. Bu garip durumun önemli bir sebebi var. Biz tekrara dayalı ödev verirken başkaları proje bazlı ödev veriyor. Peki nedir proje bazlı ödev? Şimdi elimde tam da bu soruya yanıt niteliğinde güzel bir örnek var. Sevgili Gülcan Köse hem Amerika'da hem de Türkiye'de okumuş, iki sistemi de çok iyi bilen bir lise öğrencisi. Benim ödevler konusuna taktığımı duyunca yardıma koştu sağ olsun. Aşağıdaki mektubu okuyunca işte böyle ödev verilir dedim. Amerika'daki çoğu lisede ve ilköğretim okullarında öğrencilerden araştırmaya yönelik çalışmalar isteniyor. Bunların çoğu öğrencinin boş vaktinde gerek gazeteden, gerekse internetten, gerek diğer kaynaklardan bulduğu ve okuldaki derslerle uyumlu bir haber oluyor. Öğrenciden beklenti bulduğu haberin detaylı bir özetini çıkartmak, bununla da kalmayıp konuyu analiz edip kendi düşüncelerini belirten bir yazıda bütünleştirmek. Amaç ayrı ayrı her derste öğrenciye araştırma yapma, bilgiye ulaşma, analiz, sentez yapma ve makale yazma yeteneğini kazandırmak. Bu ödevin nasıl bir formatta istenildiği ve beklentinin genişliği derse ve öğretmene göre değişebiliyor. Örneğin biyoloji dersi için bulunan bir haberde konu hakkında öğrencinin kendi düşünceleri değil de bunun nasıl geliştirilebileceği veya dünya için neden önemli olduğu gibi konulara değinilmesi isteniyor. Yurttaşlık bilgisi ya da sosyal bilgiler derslerinde ise özetin yanı sıra bu olayın devleti ve toplumu nasıl etkilediği veya etkileyebileceği ya da tarihteki benzer haberlerle bağlantı kurulması da beklenebiliyor. Bunların yanı sıra bulunan haberin veya makalenin güvenilir ve bilindik bir haber kaynağından olması bekleniyor. Bunlar için önde giden iki büyük örnek New York Times ve The Washington Post. Fakat öğrenciler fen dersleri için The Scientist gibi özel alanlara odaklanmış web siteleri de kullanmakta özgür. Okulun ve öğretmenlerin bu tür ödevlerde her şeyden önce en önem verdiği şey öğrenciye özgü olması ve orijinallik. Eğer ödevin alıntı olduğu veya öğrenci tarafından yazılmadığı anlaşılırsa, plagiarism veya eser hırsızlığı olarak geçen çok ciddi bir etik boyuta dönüşüyor. Bu etik olarak kabul edilemez ve lise öğrencilerinin bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunun farkında olması bekleniyor. Amerika'da bu şekilde lisesinden, hatta üniversitesinden atılan öğrenci sayısı çok fazla. Öğrenci yazısında yaptığı alıntıların hepsini belirtmekle sorumlu ve orijinal yazara referans vermek zorunda. Bilim dersleri için fizik, kimya ve biyoloji gibi bulunan makalelerin o ay içinde okulda işlenen konuyla ilgili olması bekleniyor. Mesela bizim okulda öğrenci ayda 4 haber makale bulmakla yükümlü ve ay sonunda bunları toplu olarak veriyor. İşlenen konularla ilgili haberin her zaman bulunması tesadüf gibi gelmiyordu bana. Bu yüzden birkaç öğretmenle bu konu hakkında konuştum. Fakat hepsinin söylediği şey okulların haber şirketleriyle hiçbir ilgisinin veya anlaşmasının olmadığı ve ne olursa olsun bilim dalında haberin her zaman bulunduğuydu. Ve haklıydı. Çünkü bu okulda okuyan bir öğrenci olarak istenilen konular hakkında haber bulmakta şu ana kadar hiç zorlanmadım diyebilirim. Benim düşünceme göre bu sistemin Türkiye'de uygulanabilmesi için ilk önce günlük hayatta gördüğümüz haberlerin konu genişliği açısından düzenlenmesi gerekir. Ülkemizde haber konuları, verdiğimiz şehitler, terörizm ve ünlü insanların hayatlarında ne yaptığıyla sınırlı. Bilim hakkında haberler sıklıkla çıkmıyor. Bir de öğretmenlerin bu konuda istekli olması gerekiyor. ABD'deki sistem ya da müfredat öğretmene bunu yaptırıyor ve öğretmenler de ödev verebilmek için gazetelerde ya da dergilerde çıkan bu haberleri yakından takip etmek zorunda kalıyor. Örneğin geçen yıl sadece biyoloji ile ilgili 20'den fazla makale yazmıştık. Sevgili Gülcan'a teşekkür ediyorum. Eminim bizim okullarda da benzer pek çok yaratıcı ödev veriliyor. Bu mektubu o ödevlerin daha da artması için paylaşıyorum. Türkiye eğer çocuklarına bu yüzyılda diğer ülkelerle yarışabilecekleri becerileri kazandırmak istiyorsa, işe eğitimin her aşamasını gözden geçirmekle başlayabiliriz. Bu noktada ilk düzeltmemiz gereken hatalardan ilki, aşırı ödevle çocukları bunaltma hastalığımız olmalı. Ödev verirken çocukların hayal gücünü körükleyen, onların yaratıcılıklarını kamçılayan, proje bazlı çalışmalar sunmak o kadar zor değil. Biliyorum bir teferruat gibi duruyor bu ödev meselesi ama somut olduğu için anlatmak istedim. Bir yerden düzeltmeye başlamak gerek. Anne babalık ciddi bir iştir, şakaya gelmez. 0-8 yaş çocukların sağlıklı gelişimi için ne yapmalı? Bu soruya yanıt vermek için Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi'nde yaptığımız 2 yıllık çalışma Parenting Matters başlığıyla çıktı. Bu raporu ücretsiz olarak ABD Bilimler Akademisi web sitesinden indirebilirsiniz. İçinde benim de yer aldığım 18 kişilik Bilimler Akademisi komisyonu hazırladı bu raporu. Harvard, Stanford ve NYU gibi okullardan hekimlerin, psikologların, kamu sağlığı uzmanlarının, avukatların ve eğitim bilimcilerin yer aldığı komisyonun görevi en son bilimsel verilerden yola çıkarak ebeveynlere ve karar vericilere bir yol haritası sunmak. Rapor 400 küsur sayfa. O nedenle burada çok kısa olarak raporda yer alan 4 etkin ebeveynlik önerisini sunmakla yetineceğim. Etkin ebeveynlik için 4 öneri. Araştırmalar etkin ebeveynliğin temelinde bilgi sahibi olmak kadar pratiklere hakim olmanın da yattığını gösteriyor. Bilgi sahibi olmak elbette önemli. Çocuk gelişimi hakkında daha fazla bilgiye sahip ebeveynler çocuklarıyla hem daha sağlıklı iletişim kuruyor hem de çocuklarını her anlamda daha iyi yetiştiriyorlar. Ancak bilgi sahibi olmak kadar önemli olan başka bir nokta daha var. O da pratiklere yani uygulamalara hakim olmak. Yani sadece kuramsal bilginin tek başına ciddi bir faydası yok. Önemli olan uygulama becerisine sahip olmak. Peki nedir bu beceriler? İyi bir anne baba, etkin bir ebeveyn olabilmek için şu 4 temel pratiği uygulamak gerekiyor. Senkronize bir danstır ebeveynlik. Her çocuk özgün bir varlık, her anne baba da öyle. Anne baba ile çocuk arasındaki ilişkinin odağında çocuğun olması, ebeveynlerin çocuğun ihtiyaç ve beklentilerine göre tavır alması en temel etkin ebeveynlik pratiği. Ama bu asla her şeyin çocuğa teslim edilmesi demek değil. Bu anlamda etkin ebeveynlik iki kişilik uyumlu bir dans aslında. Senkronize olmak önemli bu dansta. Çocuğun mizacına, duygusal yapısına göre esnek olmak önemli. Ama hepsinden de önemlisi çocuğun ihtiyaç ve beklentilerine karşılık vermek. Burada anahtar kelime esneklik. Çocuğun ihtiyaç ve beklentilerine göre kendi tutum ve duyarlılıklarını değiştirebilme yeteneği. Özellikle birden fazla çocuğu olan aileler için bu bir şart. Malum, her çocuk ayrı bir dünya, başka bir dans. Her işin başı sevgi. Çocuk-ebeveyn ilişkisinin temelinde güven ilişkisi yatıyor. Güven de sıcak ve duyarlı bir duygusal bağla kuruluyor. Bu duygusal güven bağı olmadan sağlıklı bir ruhsal gelişim neredeyse imkansız. Sadece duygusal bağ deyip geçmemek gerek. Zira ebeveynle çocuk arasında sıcak bir duygusal bağ kurulmadığı zaman uzun vadede zihinsel ve davranışsal sorunlar da baş gösteriyor. Her işin başı özellikle erken yaşlardan başlayarak çocuğa sunulan karşılıksız sevgi dersek sanırım çok abartmış olmayız. Bu anlamda daha çocuk doğmadan onunla diyalog arayışı, doğum sonrası gözle, gülücükle, sözle diyalog kurmak sağlıklı gelişimin olmazsa olmazı. Çiçekler bile gülümsemeye, sözlü diyaloğa karşılık verirken elbette yeni doğan bebeklerin bu sıcak diyaloğa kayıtsız kalmasını bekleyemeyiz. Gündelik hayatın rutini önemli. Etkin ebeveynliğin temelinde gündelik hayatın rutini yatıyor. Gelişimin özellikle ilk yıllarında en temel ihtiyaç çocukların hayatında belli bir gündelik rutinin olması. Bu anlamda çocukların okul öncesi dönemde mümkün olduğu kadar düzenli bir gündelik hayatının olmasına önem vermek gerekiyor. Uyku ve yemek rutini bunun en önemli ayağı. Uyku saati, yemek saati, oyun saati oldukça ciddi bir şekilde planlanıp uygulanmalı. Burada anahtar kelime rutin, yani tutarlılık. Çocuğun hayatında ve etrafındaki insanlarda da aynı rutin önemli. Çocukların hayatına giren yetişkinlerin sık sık değişmesi, gündelik rutinin kaosa dönüşmesi kaçınılması gereken noktalar. Akşam yemeklerinin toplu yenmesi, oyun saatlerinin, uyku saatlerinin sık sık değiştirilmemesi de dahil bu rutine. Doğuştan itibaren kitap okuyun. Çocuklar üzerine yapılan araştırmalarda kesin olan bir diğer nokta da çocuklarla kitaplar üzerinden kurulan diyaloğun önemi. Bebeklere daha doğduğu günden itibaren kitap okumak onların zihinsel gelişimi için yapacağımız en büyük yatırım. Bu konuya bu kitapta başka bir yazımda detaylı bir şekilde değindiğim için burada kısa geçiyorum. Ama çocuklarınıza kitap okuyun demiyorum. Onlarla beraber kitap okuyun diyorum. Kitabın ne olduğu önemli değil, ne yazdığı da çok önemli değil. İlk yıllar için bol kontrastlı görsellerden söz ediyorum. Önemli olan çocuklarla kaliteli zaman paylaşımı, yani diyalog. 8. ayrımın sonu, sayfa 115.